Saatlerimiz 12'yi 1 dakika geçerken Akdeniz'den Toroslara programımıza yine telefon hattımızın diğer ucunda olan konuğumuza merhaba diyerek devam etmek istiyoruz. Çağ Üniversitesi'nden Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç şu dakikalarda telefon hattımızın diğer ucunda. Öncelikle hoş geldiniz programımıza Murat Bey, merhaba.
Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize iyi bir yayın ve bundan sonraki çalışmalarınızda da başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sanıyoruz evde misiniz Murat Bey?
Tabii ki.
Şu anda evdesiniz.
Arada üniversiteye gidip geliyoruz. Evet. Zaten eğitim çalışmalarımızın altyapısı ile ilgili olarak tedbirlerimizi alarak tabii kurumsal görevimiz çerçevesinde ama birkaç gündür gitmiyoruz, evimizde oturuyoruz. Evde kal Türkiye sloganına uygun bir şekilde hareket ediyoruz.
Evet, yineleyerek yine de söyleşimize başlayalım o halde. Yine gündem aslında geçen haftayla aynı, devam ediyoruz. Evet. Koronavirüs salgınının küresel etkileri ve özellikle bölgemizdeki gelişmelerle ilgili olarak söyleşimizi bugün de devam edelim istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Önlemler alınıyor elbette ki. Grafik ortada. Ne gibi gözlemleriniz var? Dinleyicilerimizle paylaşır mısınız?
Şimdi tabii bu kriz, bu virüslerin bu artık konvansiyonel yani klasik silahlardan daha zarar verici olabileceğini de tüm dünyaya gösterdi Emine Hanım.
Evet.
Şimdi açıkça net bir şekilde ortada duruyor. Şimdi buna askeri literatürde aslında güvenlik boyutundan baktığımızda biyoterör deniyor. Yani biyolojik virüslerle ilgili çeşitli araçlarla yapılan nedir onun adı? Yeni bir savaş tipi. Buna dördüncü nesil savaş aracı da deniliyor. Haliyle bu önümüzdeki dönemde askeri endüstri cihazlarından tıbbi cihazlara kadar yatırımları arttırabilecek yeni modellerle karşımıza çıkabilecek de bir süreci işaret ediyor. Artık tıbbi yani tıpta çalışanlar, medikaller, ilaçlar ve korunma tedbirleri önümüzdeki süreçte çok daha anlamlı ve önemli araçlar haline dönüşecek. Devletler hızla biliyorsun aşı bulmak için tüm çabalarını sarf ediyorlar. Tabii gelen olumlu haberler de var. Özellikle Nisan ayının sonuna ve Mayıs ayının başına doğru bu yayılma hızındaki azalmayla ilgili bazı veriler var. Bazı istatistik çalışmalar var. Umut veren çalışmalar bunlar. Bu da önümüzdeki süreçte tabii her an yeni bir virüs konusu gündeme gelebilir diye bugünden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ve aklımızda böyle her zaman olduğu gibi sorular var. Mesela diyoruz ki Emine Hanım, dünya bundan sonra bunlardan hangisine doğru evrilecek? Yani yerelleşip devletler mi büyüyecek, yeni bir küreselleşmeye mi geçilecek? Yani mesela korona salgını tıpkı dünya savaşından sonra olduğu gibi travma ile ve öğrettiği derslerle insanlığın kaderini kalıcı olarak mı değiştirecek mesela? Çok fazla komplo teorisi de var bu arada Emine Hanım. Biliyorsunuz ilk defa karşılaştığımız için insanlar böyle sürekli fikir üretiyorlar. İşte şöyle olacak, blockchain'ler, işte dijital dünyadan kurtulamayacağız vesaire falan. Ama ben yine camdan dışarıya bakıyorum. Çiçekler yine açmış, papatyalar var.
Evet, evet. Yani
doğa yeşillendi. Bu arada Nisan yağmurları başladı bölgemizde. 42. yağmurları gelecek. Kelebekler uçuyor. Kelebekler bizi ziyaret ediyor. Dolaşıyorlar çevremizde. Yani hayat devam ediyor aslında. Evet, dijitalleşme hayatın akışıyla ilgili şeyler var ama böyle çok da kendimizde bu komplo teorilerini kaptırmamamız gerektiğini düşünüyoruz.
Evet.
Yine bir başka soru şu. Korona bir süredir yükselen sağ popülizmi iyice besleyerek küreselleşmenin sonunu mu getirecek yoksa aksine böylesi bir insanlık krizi karşısında devletler dayanışmayı mı arttıracaklar? Şu ana kadarki veriler gösteriyor ki Emine Hanım bu dayanışmadan bir haber yok. Ülkeler birbirlerine giden medikal malzemeleri çalıyorlar. Yani bu konuda henüz daha bu küresel dayanışma anlayışın ve birliktelik duygusunun çok uzağında bir yerde duruyoruz gibi bir görüntü var. Bir soru da acaba yeni bir tür küreselleşme doğurabilir mi bu süreç diyorlar. Şimdi birkaç senaryo var bununla ilgili. Çin Avrupa'da doğan bu boşluğu biliyorsunuz Avrupa'nın durumu gerçekten hiç tahmin ettiğimiz gibi değilmiş. Yani tam denildiği üzere takke düştü ve gerçekler ortaya çıktı. Bizim Anadolu deyimiyle belirtilecek şekilde. Yani gerçekten farklı bir tabloyla karşı karşıya. Özellikle dünyanın en yaşlı nüfuslarından birisini barındıran İtalya. İşte ardından işsizliğiyle çok ön plana çıkan İspanya. Bu sürecin içerisinde iyi sınav vermiyorlar. İngiltere, kraliyet ailesine kadar bulaşan bu pandemik etkiyle beraber çok farklı bir görüntü sergilemeye başladılar. Schengen kaldırıldı. Adeta ülkeler şu anda kendilerini 3. Dünya Savaşı'nın içerisindeki bir etkileşimde görüyorlar. Benim öğrenciler, bu Güney Güvenlik Okulu öğrencileri videolarla da bunu anlatıyorlar. Avrupa evet. Birliği'nin durumu bu çok ilginç bir noktada duruyor. Okumanızı ve bizim sayfalarımızda biliyorsunuz öğrencilerimiz de geliyordu. Evet. Takip etseniz bir sürü bilgiye de yol açacak. Haliyle artık karşımızda Emine Hanım. Yeni bir devlet, her zamankinden çok daha fazla sorumluluk alan devlet politikası arzu ediyor.
Yeni bir düzen diyebilir miyiz aslında, evet, tamamen tabii. Değişen devlet, evet. Toplum, doğa açısından, küreselleşme açısından da sanıyoruz yeni bir süreç başlıyor.
Çok çok çok net ifade ettiniz aslında, bundan en kazançlı çıkan doğa oldu. Bazı arkadaşlar, araştırmacılarımız da söylüyorlar, evet. Biliyorsunuz. Özellikle sağlık sisteminin, genelde ise tüm devlet sisteminin etkin çalışmadığı ülkelerde devlet müdahalesinin de çok arttığı, aslında biraz da böyle katı davranan Çin gibi ülkelerin de ortaya çıktığı, antidemokratik yaklaşımların ortaya çıktığı, yani binlerce, yüz binlerce kamerayla insanların aslında takip edildiği, sırf devlet güvenliği adına da başka işlere de kapı açacak uygulamaların da kapıda durduğunu görüyoruz. Bu virüs dokunduğu her şeyin doğasını ve şeklini değiştiriyor. Bazı şeyler olumlu değiştirir ama bu pozitif anlamda olmayan şeyler de değiştirmeye ve
şöyle Sayın Koç,
şey
siz bunları, evet. Söylerken gerçekten ben de düşünüyorum, gerçekten aslında sadece ülkelerde değil, tüm dünya, tüm insanlık adına, doğa adına tamamen her şeyi alt üst etti, günlük hayatı fazlasıyla etkiledi, değil mi? Her şey, evet. Değişti.
Evet.
Böyle bir durup nefes alıp sanıyoruz böyle bir algılama için, evet. Bir nabzın durduğu an diyebiliriz.
Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi psikologlar, biliyorsunuz, bir bölümümüzde tabii yönümüzde psikolojiyle de ilgilenmiş bir bilim insanı olarak söylüyorum. Evet. Bu anda kalma konusu var. Anda kalma.
Evet. Anı yaşamak değil mi?
Evet, evet. Bunu sağladığı bir sürü şey oldu. O kadar hızlı yaşıyormuşuz ki, biliyorsunuz bir Doğu Zen atasözü vardı.
Evet.
O kadar hızlı koştuk ki ruhumuz geride kaldı diyor. Herhalde ruhumuzla tekrar birleştiğimiz bir dönem oldu Emine Hanım bu. Yeniden bazı şeyleri bireysel anlamda efendim gözden geçiriyoruz. Haliyle korona küresel çapta büyük bir yapısal dönüşümün tetikleyicisi. Tüm dünyada yeni demokratik kurumları işaret ediyor. 1929'dan sonraki en büyük resesyon kapıda deniyor. Bu doğrultuda salgının ekonomik etkilerinin çok derinleşebileceği ve bu insanların da aynı zamanda salgına kapılan ve çevresindekilerin de ekonomiye katkısının azalmasından dolayı böyle bir talep daralması dediğimiz bir hadise. Tedarik zincirindeki akışlardaki efendim bazı sıkıntılardan da akademisyenler, yazarlar, çizerler toplantılarda bahsediyorlar. Biz de yakından takip ediyoruz. Ancak özellikle iş dünyasında bir işletmeci yönümle söylemek istiyorum. Bu toplu iş modelleri, kalabalık iş yerleri, özellikle konferans ve turizm sektörleri açısından pek çok bir böyle radikal değişimlere, yavaşlamalara yol açacak. Evet. Ben mesela günde bir iki kere bu webinarlara, dünyadaki çeşitli yapılan eğitim çalışmalarına katılıyorum. Orada konuşmacı olduklarım da var, dinlediklerim, evet. De var. Tamamıyla artık o dünya yepyeni bir şey oluyor ve yeni bir boyuta doğru evriliyor. Onun için ki Türkiye burada aslında geçen hafta da söylemiştik, bugün birazcık daha aslında belirginleşerek ortaya çıkıyor. Tüm sağlık çalışanlarımız dahil olmak üzere güzel tedbirler alıp bizleri uyarıyorlar. Sağlık çalışanlarımızı, bu arada vefat eden hocalarımızı,
evet, rahmetle anıyoruz.
Sağlık yeri, hepsini rahmetle anıyoruz. Çok büyük emekleri olduğunu biliyoruz. Bu dönemde gerçekten iç cepheyi sağlam tutmak için, sağlıklı tutmak için ellerinden, evet. Ne geliyorsa yapıyorlar. Ama burada özellikle Türkiye açısından ortaya koyması gereken hedef, bir kere kendisinin öncelikle gıda güvenliği açısından, tıbbi materyal açısından kendi kendine yeterliliğini sağlayan bir döneme girmek zorundayız. Dışarıdan bağımlılığımızı oluşturan her türlü şeyi bir tarafa bırakmak zorundayız. Özellikle Orta Doğu'daki ülkeler gibi bazı ülkelerin o dışarıya bağımlılıkları ve kendini besleme zorluklarını çok ötesinde hareket etmemiz lazım. Ve Türkiye için bir aslında şanslı döneme de giriliyor. Bölgesinde o gücünü ve etkisini çok sahaya koyabileceği bir dönemin de başında bulunduğumuzu düşünebiliyoruz. Türkiye sadece kendini değil, bu ülkeleri de besleyebilir. Ancak akıllı bir planlama, tehdide karşı alınacak uygun tedbirlerle dönemi iyi değerlendirmek gerektiğini de özellikle bu değişim süreci içerisinde, bütün dünyadaki değişim süreci içerisinde önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum Emine Hanım.
Evet, şimdi tarihsel dönemlerde toplumlar, devletler, daha doğrusu evren, dünya, tabiat, her anlamda inişler çıkışlar yaşıyor. Küreselleşmenin boyutu değişse de her şey bir şekilde, yine de her şeye rağmen yenileniyor, değil mi efendim? Bununla ilgili olarak da umudu kaybetmemek gerekiyor. Aslında. Birlikte hareket etmek gerekiyor. Ve biraz da bilinçlenmek ve özellikle sosyal medyadaki o çok fazla etkileşim içerisinde bulunan, kaynağı belli olmayan doğru haberlere de fazla riayet etmemek gerekiyor.
Çok önemli bir noktaya değindiniz. Kıdemli ve bilgili kanalları, bu konuda bizi besleyecek kanalları takip etmek çok önemli.
Evet.
Çünkü algımız bizim çok yönlendirilmeye müsait. Biliyorsunuz psikolojide algı ayrı bir süreç.
Dünya küçüldü çünkü elimizdeki o ufacık cep telefonlarıyla dünyanın nabzını elimizde tutabiliyoruz. Bu anlamda gerçekten çok şanslıyız ama bir o kadar da gerçekten risk de içerebiliyor. Halkı galeyana getirmemek adına, yanlış ve kaynağı belli olmayan bilgiler paylaşmamak adına, değil mi efendim?
Tabii ki. Çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz. Bir yayıncı olarak ve bizlere ikaz etmeniz de bu açıdan çok çok önemli. Neden?
Estağfurullah.
Bu gelen her bilgi, biliyorsunuz hani bunların seviyeleri var. Bir data var, ham bilgi, işlenmiş hali var, enformasyon. Bir de üst boyutu var, bilgi. Gerçekten bilgi en üst. Bundan sonra artık bilgeliğe doğru giden yoldaki son aşamadır. Yani onun için ki davranışlarınızı şekillendirecek bilginin böyle çok manalı, anlamlı kanallardan ve gerçekten o rafine edilmiş ve doğruluğu test edilmiş kanallardan gelip gelmediğine çok iyi bakmak lazım. Çünkü enfekte olmuş kanaldan gelen bir bilgi tüm vücudu hasta haline getirebilir. Ve biliyorsunuz şu anda evde bulunurken, evde kalırken yani şeyimiz, bizim aslında güvencimiz, dayanağımız kendimizin o psikolojik dayanıklılığı. Onu zarar verecek şeyleri de bu ruhumuza ve bedenimize sokmamalıyız. Arada bir, tabii bu arada şöyle dışarıya bakıp, tam böyle sümbüllerin zamanı biliyorsunuz, papatyalar, bir sürü şey var. Doğanın da başlangıçta söylediğim gibi işlerin aşırına, o efendim akışına da gözümüzü kapatmayalım. Güzel günler olacak. Yine biliyorsunuz bir arada olacağız. Bu derdi atlatıp çok daha farklı bir boyuta gideceğiz. Öyle çok da fazla küresel komplo teorilerine kafayı takıp da anksiyetik bir efendim dünya kendimize yaratmayalım diyerek de böyle biraz bireysel bir mesajla aslında konuşmamızı sonlandıralım diyorum.
Evet. Hakikaten son dönemlerde dünyanın, daha doğrusu insanlığın karşılaştığı, yüzleştiği en önemli belki de kriz diyebiliriz. Bunu da atlatacağız. Bu inançtayız. Bu anlamda güzel günler bekliyor bizi diyelim. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim ve kurallara uyalım. Evde kal Türkiye diyoruz. Siz ne dersiniz Sayın Koç?
Evet, ben de aynı duygularınıza katılıyorum. Bir şekilde şöyle olmayacağını artık gördük. Artık dünyada gelişen hiçbir olaydan kendimizi hariç ve dışarıda tutamayız Emine Hanım. Yani dünyada ne oluyorsa küresel, biraz önce o küçük köyümüzde insanlar birbirleriyle çok hızlı etkileşim halindeler. Evet, küreselleşme ortadan kalkıyor ancak dünyanın küçülme hızı da, birbirine yaklaşma hızı da bir o kadar artıyor. Evet, küresel olmayabiliriz. Ancak birimizin derdi, dünyanın bir ucundaki de bizim de derdimiz oluyor. Ya bana bir şey olmaz düşüncesi biraz geçen yüzyılın düşüncesi. Artık bize de her şey
olur. Evet, Çin'de başlayan tüm dünyayı sardı. Aslında tablo tamamen böyle de özetlenebiliyor, değil mi?
Tabii ki hepimizi de sarabilir. Onun için tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Ve şeyi iyi takip etmek lazım. Bu konuyla ilgili olarak bakanlığın yapmış olduğu açıklamalar da dahil olmak üzere bireysel tedbirlerle ilgili bazı zaman güncellemeler yapılıyor. Tabii bunları yaparken de kendimize zarar vermemek de çok çok önemli.
Evet.
Bir sürü haberlerin içerisinde görüyoruz ki sırf şüpheyle, kafasındaki bir şüpheyle çevresindeki insanlara zarar veren, kendisine zarar veren, belli bazı bilimsel olmayan metotlardan uzaklaşan efendim kimselerin de çeşitli rahatsızlıklarla karşı karşıya hayatlarını kaybettiklerini görüyoruz. Onun için ki böyle olmamak da lazım. Tekrar söylüyorum, arada bir başımızı camdan dışarıya çıkartıp bu doğanın yeniden uyandığı, özellikle biliyorsunuz coğrafyamızda, Çukurova'mızda biliyorsunuz artık Portakal Çiçeği Festivali'nin de olduğu sürece gidiyoruz. Evet, birlikte olamayacağız.
Evet,
Ama
evet.
Bir şekilde
Balkonlardan
kokuyu yeniden duyacağız.
gerçekleştirilecek öyle bir haber okuduk, sabah dinleyicilerimizle paylaştık.
Tabii ki
Sokaklarda
Adana Mersin.
olamayacaklar. Evet.
Emine Hanım, Adana Mersin yine kokacak, muhteşem kokacak.
Evet.
Yani portakal çiçeği kokularıyla her taraf, bu iki tane biliyorsunuz Akdeniz'in diğer illeri gibi çok çok anlamlı, ama Adana ve Mersin'de özellikle biliyorsunuz portakal çiçeğiyle anılan bir sürü sosyal aktivitelerimiz olacak.
Evet.
Ve bu çerçevede biraz önce anlattığımız o küreselin dışında yerelde de çok güzel işler olacak. Doğa yine bizi ödüllendirecek, bize
İnşallah.
O güzel kokularından verecek. Çok daha güzel günler olacak. Onun için ki hepimize, başta TRT ailesi olmak üzere, dinleyicilerimiz olmak üzere, hepimize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Yarın yine güneş doğacak, bunu da asla unutmuyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Koç, programımıza katıldığınız için. Tekrar buluşmak dileğiyle.
Efendim, saygılar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doçent Doktor Sayın Murat Koç bizlerle birlikteydi. Saatlerimiz 12.17'yi gösteriyor.